Ayrım 24.
Dükkanda bir kalıp sabun buldu ve yakınlardaki bir derede yıkandı. Su buz gibi ama ferahlatıcıydı. Atı için taze ot her yerde vardı. Mutfakta kaseler ve teneke tabaklar buldu. Ateş yakmak için kuru dallar topladı ve tıraş olabilmek için su kaynattı. Donaldson'un kulübesinden aldıklarından biri de eski ama keskin usturasıydı. Usturayı ince çelik bir kutuda saklardı. Sabun ve sıcak suyla işinin ne kadar kolaylaştığını görmek onu şaşırtmıştı. Medeniyetten uzak topraklarda ve orduyla birlikte ilerlerken soğuk suyla tıraş olmuştu. Sabun bulabilmek ise söz konusu bile değildi. Bahar yerini yazın ilk günlerine bıraktı ama kaleye hala gelen giden olmamıştı. Çeyenlerin nereye gittiğini, fısıldayan rüzgarı nereye götürdüklerini kime sorabileceğini düşünerek endişelenmeye başladı. Ancak yerlerini öğrendikten sonra takibe başlayabilirdi. Tanınmasının muhakkak olacağı doğudaki Smith ve kuzeybatıdaki Ellis kalelerine gitmeye çekiniyordu. Ordu tarafından hala asılmak üzere aranıyorsa Donaldson ismini kullanmaya karar verdi. Ziyaretçiler geldiğinde bir aydır oradaydı ama o sırada kapanları kurmak için dağlara çıkmıştı. Gelenler 8 kişiydi. Dönen, ortaları gümüş, siyah diskler üzerinde ilerleyen 3 uzun çelik tüp içinde gelmişlerdi. Tüpleri çeken atlar yoktu. Adamlardan biri rehberleriydi, diğer 7 adam onun konuğuydu. Rehber Bozeman'daki Montana Üniversitesi'nin Batı Tarihi Fakültesi'nin başı Profesör John Ingalls'tı. Şeref konuğu eyaletin ta Washington'dan gelen senatörüydü. Ayrıca 3 meclis üyesi ve Eğitim Bakanlığı'ndan 3 üst düzey memur vardı. Profesör Ingalls asma kilidi açtı ve adamlar yürüyerek içeri girdi. Etraflarına merak ve ilgiyle bakıyorlardı. ''Senatör beyler, Heritage yani Miras Kalesi'ne hoş geldiniz.'' dedi profesör. Yüzünde hoşnut bir gülümseme vardı. Daima neşeli olup olaylara iyi tarafından bakabilen, işine aşık o şanslı insanlardan biriydi. İşi hayatının en büyük tutkusuydu. Eski Batı tarihi üzerine incelemeler yapıyordu. Montana tarihi, Düzlük Savaşı, orada savaşan ve avlanan Amerikan yerli kabileleri hakkında engin bilgisi vardı. Heritage Kalesi 10 yıldır hayalini kurmakta olduğu bir projeydi. Ve gerekli kişileri ikna edebilmek için bu uğurda neredeyse 100 ayrı komite toplantısına katılmıştı. Bu kale ve ticaret merkezi en ince ayrıntısına dek ölümsüz General Custer zamanındaki kalelerin birebir kopyasıdır. Her ayrıntıyla bizzat ilgilendim, hepsi için kefil olabilirim. Konuklarını ahşap binalara doğru yönlendirirken projenin Montana Tarih Kurumu ve Kültür Vakfı'na yaptığı başvuruyla doğuşunu, gerekli kaynakların vakfın rafa kalkmış kömür vergileri fonundan karşılanışını ve büyük çabalar sonucu hayata geçirilişini anlattı. Tasarının her santimetre karesi kusursuzdu. İnşaatı için o zamanlarda olacağı gibi yöreden elde edilen keresteler kullanılmıştı. Projenin mükemmel olması için hiçbir ayrıntı unutulmamış, çiviler bile o günlerdeki örneklerine uygun yapılmıştı. Çelik vidalar kesinlikle kullanılmamıştı. Hissettiği coşku konuklarını da etkilemişti. Heritage Kalesi sadece Montana'daki değil, umarım çevre eyaletlerdeki çocuklar ve gençlere de son derece anlamlı ve eğitici deneyimler sunacaktır. Wyoming ve Güney Dakota'dan kalkacak tur otobüslerindeki bütün koltuklar şimdiden dolmuş durumda. Crow rezervasyonlarının hemen kıyısında duvarların dışında atlar için 20 dönümlük otlak var. Önümüzdeki sezon atların beslenmesi için saman yetiştireceğiz. Uzmanlar samanları eski günlerde olduğu gibi tırpanla biçecek. Ziyaretçiler 100 yıl önce sınır bölgelerinde hayatın nasıl olduğunu görecek. Sizi temin ederim ki buranın Amerika'da bir eşi yok. Güzel, çok hoşuma gitti dedi senatör. Personel alımını nasıl yapacaksınız? İşin en güzel tarafı o senatör. Burası bir müze değil. 1870'lerden tamamen işlevsel bir kale. 60 genci işe alacağız ve kale yaz boyunca tüm önemli ulusal tatillerde ve daha da önemlisi okulların tatil olduğu dönemlerde ziyarete açık olacak. Çalışanlar genç olacak ve Montana'nın büyük şehirlerindeki tiyatro öğrencilerinden seçilecek. Yaz tatillerini feda edip bu projede çalışmak isteyen öğrencilerin sayısı inanılmaz. 60 gönüllümüz var. Ben 2. Süvari Alayı'nın komutanı Binbaşı Ingalls olacağım. Emrim altında bir çavuş, bir onbaşı ve 8 süvari olacak. Hepsi de ata binmeyi bilen öğrencilerden seçilecek. Atlar çevredeki yardımsever çiftçilerden ödünç alındı. Ayrıca aşçı ve çamaşırcı rollerini üstlenecek genç kadınlar da olacak. Üzerlerine giydikleri elbiseler tıpkı o dönemin kıyafetleri gibi olacak. Dağlardan gelen kapancılar, düzlüklerden izciler ve batıya doğru ilerleyen yerleşimcileri oynayacak, başka tiyatro öğrencileri de olacak. Gerçek bir demirci bize katılmayı kabul etti. Ziyaretçiler atlara yeni nallar takılmasını izleyebilecek. Şuradaki küçük kilisede ayinler yapacağız ve o günlere dair ilahiler söyleyeceğiz. Kızların elbette kendi yatakhaneleri olacak. Fakültedeki asistanım Charlotte Bevan ise yatakhane anneleri olacak. Askerler ve siviller ayrı yatakhanelerde uyuyacak. Her ayrıntı üzerinde titizlikle durduğumuzdan hiçbir şüpheniz olmasın. Günümüzün modern gençliğinin olmazsa olmazları vardır mutlaka. Ya kişisel temizlik, taze sebze ve meyve gibi konular diye sordu bir meclis üyesi. Çok haklısınız dedi profesör yüzüne geniş bir gülümsemeyle. Üç alanda masum hileler yapacağız. Kaledeki hiçbir ateşli silah doldurulmayacak. Gözetim altında kuru sıkı atılacak birkaç tanesi haricinde bütün tabancalar ve tüfekler sahte olacak. Temizliğe gelince, şuradaki silah deposunu görüyor musunuz? İçindeki raflar sahte Springfield'larla dolu ama göstermelik bir duvarın ardında sıcak suyu, tuvaletleri, muslukları, lavaboları ve duşlarıyla gerçek bir banyo var. Dev yağmur suyu fıçısını görüyorsunuz. Onun altında da su pompası var. Fıçının arkada gizli bir girişi var. İçindeki gazla çalışan soğutma sistemi sayesinde etler, sebzeler ve meyveler saklanabiliyor. Şişelenmiş gaz ama hepsi bu. Elektrik yok. Aydınlatma sadece mumlar ve gaz lambalarıyla sağlanıyor. Yolcu yatakhanesinin kapısındaydılar. Üst düzey memurlardan biri içeri bir göz attı. Görünüşe bakılırsa davetsiz bir misafiriniz var dedi. Köşedeki battaniye örtülmüş ranzaya baktılar. Sonra başka izler keşfettiler. Ahırda at dışkısı, bir ateşin külleri. Senatör kahkahalar atmaya başladı. Galiba bazı ziyaretçiler sabredememiş dedi. Belki burada gerçek bir sınır sakini yaşıyordur. Bunun üzerine hepsi güldü. Harika bir iş çıkarmışsınız profesör, gerçekten. Sanırım bu konuda hepimiz hemfikiriz. Tebrik ederim. Eyaletimiz için gerçek bir kazanç. Ve kaleden ayrıldılar. Profesör ön kapıyı kilitlerken hala yatakhaneyi ve ahırdaki at pisliklerini düşünüyordu. Üç araç siyah kayalar üzerindeki engebeli yoldan 310. karayoluna çıktı ve kuzeye dönerek Billings'e havaalanına doğru yola koyuldu. Kapanlarını kuran Van Craig 2 saat sonra kaleye döndü. Ziyaretçilerinin olduğuna dair ilk işaret küçük kilisenin yanındaki kapının içeriden sürgülenmiş olduğuydu. Bıraktığında kapalıydı ama sürgülenmemiş, sadece sıkıştırılmıştı. Her kim yaptıysa ya ön kapıdan çıkmıştı ya da hala içerideydi. Büyük kapıları kontrol etti ve hala kilitli olduğunu gördü. Dışarıda anlam veremediği tuhaf izler vardı. At arabalarının tekerlek izlerine benziyorlardı ama bunlar daha genişti ve üzerlerinde zigzaklar vardı. Tüfeğini eline alarak duvarın üzerinden atladı. Bir saatlik dikkatli araştırmadan sonra içeride hiç kimsenin olmadığından emin oldu. Arkadaki kapının sürgüsünü açtı, Rosebud'u içeri aldı. Eğerini çıkarıp yemini verdi ve ana avludaki ayak izlerini tekrar inceledi. Ayakkabı ve ağır yürüyüş botlarının izleri ve yine zigzaklar olduğunu gördü ama nal izi yoktu. Ayrıca kapının dışında hiç ayak izi yoktu. Her şey çok garipti. Kalede kalacak ve çalışacak personel 2 hafta sonra geldi. Craig yine Prior eteklerinde kapan kurmaya gitmişti. Gelenler oldukça kalabalıktı. 3 otobüs, 4 araba ve büyük romorklarda 20 at vardı. Yüklerini ve yolcularını boşalttıktan sonra tüm araçlar geri döndü. Çalışanlar kostümlerini Billings'te giymişti. Hepsinin de yedek giysiler ve kişisel eşyalarıyla dolu birer sırt çantası vardı. Profesör her şeyi kontrol etmiş ve hiçbir modern eşya getirilmemesi gerektiğini defalarca hatırlatmıştı. Elektrik veya pille çalışan hiçbir şeye izin yoktu. Bazıları radyolarından ayrılmakta bir hayli zorlanmıştı ama anlaşmanın koşulları kesindi. 20. yüzyılda basılmış kitaplar bile yasaktı. Profesör Ingalls yeni yüzyıla dair hiçbir etkinin görülmemesinin hem gerçeklik için hem de psikolojik açıdan son derece önemli olduğunu kesin bir dille belirtmişti. Zamanla hepiniz çok kritik bir devirde Montana'da yaşamakta olan sınır sakinleri olduğunuza inanacaksınız dedi öğrencilere. Garsonluktan kat be kat ilginç olan, üstelik kariyerlerine yardım edecek önemli bir eğitimsel tecrübe olacak bu yeni işlerine gönüllü olmuş tiyatro öğrencileri, sonraki birkaç saati kaleyi köşe bucak inceleyerek geçirdi. Coşkuları ve hevesleri dakikalar geçtikçe çoğalıyordu. Süvariler atlarını ahırdaki bölmelerini yerleştirdikten sonra askerlere ayrılmış yatakhanelerde yerlerini ayarladılar. Raquel Welch ve Ursula Andress'e ait 2 postere hemen el koyuldu. Herkes çok neşeliydi ve heyecanları giderek artıyordu. Sivil çalışanlar, nalban, tacirler, aşçılar, izciler ve doğudan gelen yerleşimciler 2. büyük yatakhaneye yerleşmişti. Bayan Bevin 8 kızı kendi yatakhanelerine götürdü. Üstleri beyaz çadır bezleriyle kapalı, iri atlarla çekilen 2 araba gelip ana giriş kapısının yakınına park etti. Gelecekteki ziyaretçilerin çok ilgisini çekeceklerine şüphe yoktu. Ben Craig 800 metre kadar ötede Rosebud'ı dizginlerini çekip kaleyi endişeyle incelediğinde vakit akşamüstüydü. Kapılar ardına kadar açıktı. Girişin hemen ardında duran iki arabayı ve içeride dolaşan insanları görebiliyordu. Amerika bayrağı kapının yanındaki direkte dalgalanıyordu. İki mavi üniforma gördü. Cheyenne'lerin nereye gittiğini veya götürüldüğünü sorabileceği birilerini haftalardır bekliyordu. Ama artık aynı sabırsızlığı hissetmiyordu. Yarım saatlik bir incelemenin ardından içeri girdi. İki süvari o girdiği sırada kapıları kapatmak üzereydi. Ona merakla baktılar ama hiçbir şey söylemediler. Craig yere inip Rosebud'un yularını çekerek ahıra doğru yürümeye başladı. Yarı yolda önü kesildi. Bayan Charlotte Bebb'in iyi karakterli sarışın, çilli bir burnu ve içten gülümsemesi olan hoş bir kadındı. Ben Craig'e sıcak bir ifadeyle gülümsedi. ''Hey, merhaba!'' Hava şapka takmak için fazla sıcaktı. Bu yüzden izci başını sallamakla yetindi. Hanımefendi, ekipten misin? Profesörün asistanı ve halen yüksek lisans öğrencisi olarak projeye ilk günden dahil olmuş ve öğrenci seçimi sırasında yapılan bütün mülakatlarda bulunmuştu. Ama karşısındaki genç adamı daha önce hiç görmemişti. Sanırım öyle hanımefendi, dedi yabancı. Yani ekipten olmak isterdin. Galiba öyle. Ekipten olmadığın için tam olarak ne yapılması gerektiğini bilmiyorum. Ama vakit geceyi dışarıda geçirmek için epey ilerledi. Sana bu gecelik yatacak bir yer sunabiliriz. Haydi atını ahıra yerleştir. Bu arada ben de binbaşı Ingalls ile konuşayım. Yarım saat sonra komuta merkezine gel, olur mu? Genç kadın kalenin içindeki avluyu geçip komuta merkezine vardı ve kapıyı çaldı. Üzerinde kusursuz bir binbaşı üniforması olan profesör masasının başında kağıtlara gömülmüş halde oturuyordu. ''Otur Charlie, tüm gençler yerleşti mi?'' diye sordu. ''Evet, bir tane de fazladan var.'' ''Fazladan olan ne?'' ''Atlı bir genç adam, 20'li yaşların başında. Çayırdan atıyla çıka geldi. Bu bölgede yaşayan geç kalmış bir gönüllüye benziyor. Bize katılmak istiyor.'' ''Daha fazlasını alabilir miyiz bilmiyorum, kadro tamam.'' ''Hakkını vermek gerekirse tüm teçhizatını kendi getirmiş. At, antilop derisi, gömlek, eğer.'' Eğrinin arkasında rulo edilmiş hayvan postları bile var. Çok çaba gösterdiği belli. Şimdi nerede? Atını ahıra götürdü. Yarım saat sonra buraya gelmesini söyledim. En azından görmek isteyebileceğinizi düşündüm. Pekala. Craig'in bir saati yoktu. Bu yüzden zamanı güneşin hareketlerine bakarak hesapladı. 5 dakikalık bir hata payı oluyordu. Kapıyı çaldığında içeriden girmesini söyleyen bir ses duyuldu. John Ingalls ceketinin düğmelerini sonuna dek iliklemiş halde masasının gerisinde oturuyordu. Charlie Bevin hemen yanında ayakta duruyordu. ''Beni mi görmek istediniz binbaşı?'' Profesör karşısındaki genç adamın görünümü karşısında şaşkına dönmüştü. Elinde tilki kürkünden yuvarlak bir başlık vardı. İfadesi dürüstü, güneşten yanmış koyu renklerini üzerindeki mavi gözlerini hiç kaçırmaksızın bakıyordu. Uzun zamandır berber eli değmemiş uzun saçları bir deri parçasıyla at kuyruğu şeklinde bağlanmıştı. Ve hemen yanından bir kartal tüyü sarkıyordu. Antilop derisinden gömleğinin dikişleri daha önce bir kere gördüğü orijinal gömlekteki gibiydi. Genç adam, Charlie bize katılıp biraz kalmak istediğini söyledi. Doğru mu bu? Evet binbaşı, kalmayı çok isterim. Profesör kararını verdi. Bütçeleri bir kişiyi daha alabilmelerine el veriyordu. Karşısındaki genç adam bu iş için biçilmiş kaftan gibi görünüyordu. Bir formu önüne çekti, çelik uçlu bir kalem aldı ve mürekkep okkasına batırdı. Pekala, birkaç ayrıntıyı öğrenelim. İsim? Craig tereddüt etti. O ana dek tanınmış olduğuna dair hiçbir işaret yoktu. Ama ismi bazı çağrışımlara yol açabilirdi. Binbaşının topluca ve solgun olduğu dikkatini çekti. Sınır bölgelerine geleli fazla olmamış gibiydi. Belki doğuda önceki yaz gelişen olaylardan pek bahsedilmiyordu. Craig efendim, ben Craig. Bekledi. İsmi herhangi bir reaksiyonu yol açmamıştı. Tombuler ismini yazdı. Benjamin Craig. Adres? Efendim? Nerede yaşıyorsun evlat? Nereden geliyorsun? Dışarıdan efendim. Dışarıda çayır, onun gerisinde de vahşi topraklar var. Evet efendim, ben dağlarda doğup büyüdüm binbaşı. Ulu tanrım, profesör medeniyetten uzak topraklarda derme çatma kulübelerde yaşayan aileler olduğunu duymuştu. Ama onlara daha çok Utah, Wyoming ve Idaho'da rastlanıyordu. Dikkatle yazdı, sabit adresi yok. Ana baba adı? İkisi de öldü efendim. Bunu duyduğuma üzüldüm. 15 yıl oldu. Öyleyse seni kim büyüttü? Bay Donaldson efendim. Peki o nerede yaşı? Öldü efendim, bir ayı onu öldürdü. Profesör kalemi elinden bıraktı. Bazı turistler pikniğe çıktıkları sırada çöpler konusunda çok dikkatsiz davranabiliyordu. Ama ayıların yol açtığı ölümleri daha önce hiç duymamıştı. Vahşi hayatı tanımamak insanları büyük tehlikelerle karşı karşıya bırakabiliyordu. Her neyse, görünüşe bakılırsa bu yakışıklı genç adamın bir ailesi yoktu. En yakının kim?
Efendim?
Sana bir şey olursa kime haber verelim?
Kimseye efendim, haber verilecek kimsem yok.
Anlıyorum. Doğum tarihin 52. Sanırım Aralık sonu. Yani neredeyse 25'indesin.
Evet efendim.
Pekala, sosyal sigorta numaran?
Craig sadece bakıyordu. Profesör iç geçirdi.
Ağdan kaçmış biri demek. Pekala, şurayı imzala.
Formu çevirip masanın karşısına gitti ve kalemi uzattı.
Craig kalemi aldı. Başvuranın imzası yazısını okuyamıyordu ama yeterince yer vardı. Eğilip işaretini yaptı. Profesör kağıdı alıp inanmaz gözlerle baktı. Sevgili oğlum, sevgili oğlum. Kağıdı Charlie'nin görebilmesi için çevirdi. Genç kadın boşluğa çizilmiş çarpıya baktı. Charlie, sanırım bu yaz bir eğitmen olarak fazladan bir görevin olacak.
Kadının yüzünde geniş bir gülümseme belirdi.
Evet binbaşım, sanırım öyle.
35 yaşındaydı. Bir kez evlenmiş, o da yürümemişti. Hiç çocuğu olmamıştı. Genç adamın bir oğlan çocuğuna benzediğini düşündü. Saf, masum ve kırılgandı. Charlie'nin korumasına ihtiyacı olacaktı.
Tamam dedi Profesör Ingalls. Daha yapmadıysan git ve yerleş ben. Sonra da akşam yemeği için sehpalar üzerine kurulmuş masaların başında bize katıl.
İzci yemeğin lezzetli ve bol olduğunu düşündü. Emaye tabaklarda servis ediliyordu. Bobby bıçağı, bir kaşık ve bir parça ekmek yardımıyla yemeğini yedi. Masanın çevresindekiler arasında bıyık altından gülenler oldu ama o hiçbirini fark etmedi. Yatakhaneyi paylaştığı gençler dost canlısıydı. Hepsi de daha önce hiç duymadığı ve doğuda olduğunu varsaydığı şehirler ve kasabalardan geliyordu. Ama yorucu bir gün olmuştu. Mumları söndürüp uykuya daldılar. Ben Craig meraklı biri sayılmazdı. Çoğunlukla fazla sorgulamaz işine bakardı. Ama etrafındaki gençlerin birçok açıdan pek tuhaf olduğu dikkatini çekmişti. İzci, at terbiyecisi ve avcı olduklarını söylüyorlardı. Ama bu konularda hiçbir şey bilmiyor gibiydiler. Sonra aklına Custer'ın savaşa sürdüğü acemi askerler geldi. Onlar da atlar, silahlar ve düzlük kızılderililer hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Cheyenne'lerle ve yalnız yaşadığı bir yıl içinde pek fazla değişiklik olmamıştı besbelli. Ziyaretler başlamadan önceki 2 haftalık süre kaleye yerleşme işleri ve provalara ayrılmıştı. 2 hafta boyunca açık havada binbaşı Ingalls komutasında provalar yapıp gerekli bilgileri öğrenecekler, ziyaretçilere kusursuz bir ortam sunmak için çalışacaklardı. Tüm bunlardan bir haber olan Craig tekrar ava çıkmaya hazırlandı. Geniş avludan her gün ardına dek açık olan ana kapıya doğru yürüyordu ki Brad adındaki genç sığırtmaç ona seslendi.
''Hey, o nedir ben?''
Craig'in eğerin önünden sarkan koyun postundan kılıfı gösteriyordu.
''Tüfek'' dedi Craig. ''Bakabilir miyim? Silahlara bayılırım.''
Craig Sharps tüfeğini kılıfından çekip çıkararak ona uzattı. Brad zevkten dört köşe olmuştu.
''Vay canına, amma da güzel, gerçek bir antika. Nedir bu?''
''Sharps 52.'' İnanılmaz. Bunun kopyalarının yapıldığını bilmiyordum. Brad tüfeği kaldırarak ana kapının üzerindeki çana nişan aldı. Düşman görüldüğü veya yaklaştığına dair bir haber alanında bu çan durmaksızın çalınır, dışarıdakiler bir an önce kaleye dönmeleri için uyarılırdı. Tetiği çekti. Bam diyecekti ki tüfek ona fırsat vermedi. Geri tepmenin şiddetinden arka üstü düştü. Kurşun çana tam karşıdan isabet etse parçalayacaktı ama sadece sıyırarak sekti. Çıkan gürültü kaledeki tüm faaliyetleri birdenbire durdurmuştu. Profesör odasından apar topar fırladı.
''Tanrı aşkına bu da neydi böyle?'' diye haykırdı ve elinde ağır tüfekle yerde oturan Brad'i gördü.
''Brad, ne yaptığını sanıyorsun sen?'' Brad hemen ayağa fırlayıp açıkladı. Ingalls üzgünce Craig'e baktı.
''Ben, belki sana söylemeyi unuttum ama bu kalede ateşli silahlar yasaktır. Tüfeği silah deposuna kilitlemek zorundayım.''
''Yasak mı binbaşı?''
''Evet, en azından gerçek olanlar.''
Ama ya Sioux'lar?
Sioux'lar mı? Bildiğim kadarıyla onlar Kuzey ve Güney Dakota'daki rezervasyonlarda.
Ama binbaşım geri gelebilirler.
Sonra profesör espriyi anladı ve yüzünde hoşgörülü bir gülümseme belirdi. Elbette geri gelebilirler ama bu yaz geleceklerini sanmıyorum. Ve onlar gelene dek bu tüfek kilit altında kalacak.
4. gün pazardı ve herkes ayin için küçük kiliseye toplandı. Bir rahip olmadığı için ayini binbaşı Ingalls yönetiyordu. Ayinin ortasına kürsüye yöneldi ve İncil'den bir bölüm okumaya hazırlandı. İncil'in daha önce işaretlenmiş sayfasını açtı. Bugün İşaya kitabından 11. bölüm 6. kıtayı okuyacağız. Burada Mesih Tanrı'nın barışını dünyaya getirme zamanından bahsediyor. Kurt kuzu ile leopar oğlakla beraber yaşayacak. Buzağı ile yırtıcı hayvanlar birlikte olacak ve küçük bir çocuk onları güdecek. İnek ayı ile birlikte otlayacak, yavruları bir arada oturacaklar ve aslan. Bu sırada sayfayı çevirdi ama iki sayfa birbirine yapıştığı için önündeki yazı bir anlam ifade etmiyordu. Tam o anda üçüncü sıranın ortasından bir gencin sesi yükseldi. Ve aslan sığır gibi saman yiyecek. Emzikteki çocuk kobra yılanının yuvası yanında oynayacak. Ve sütten yeni kesilmiş çocuk kara yılanın deliğine elini uzatacak. Benim kutsal dağım üzerinde hiç kötülük yapılmayacak. Artık hiçbir zarar verilmeyecek. Çünkü denizin dibi nasıl onu örten sularla dolu ise, yeryüzü de Rab bilgisiyle öyle dolu olacak. Kiliseye bir anda sessizlik çöktü. Herkes ağzı açık halde dönmüş, başının ardından kartal tüyü sarkan, lekeli antilop derisinden gömlekli genç adama bakıyordu. Ingles sonunda yapışık iki sayfayı ayırmayı başarmıştı. Evet, tam olarak öyle. İlk okumamız burada sona eriyor. O genci gerçekten hiç anlamıyorum dedi öğle yemeğinin ardından Charlie'ye. Odasındaydılar. Okuma yazması yok ama İncil'den çocukken öğrendiği bölümleri ezbere okuyabiliyor. Garip olan o mu ben miyim? Merak etme, sanırım ben durumu çözdüm dedi kadın. Gerçekten de inzivaya çekilip dünyayla ilişkisini kesmiş bir çiftin oğlu. Onlar öldüğünde gayri resmi olarak ve muhtemelen yasa dışı yollardan bekar bir erkek tarafından evlat edinilmiş ve yaşlı adam onu oğlu gibi büyütmüş. Yani resmi anlamda hiçbir eğitimi yok. Bununla birlikte üç konuda engin bilgisi var. Annesinin öğrettiği İncil, vahşi hayatta yaşamanın yolları ve eski batı tarihi. Bunu nereden öğrenmiş? Büyük olasılıkla yaşlı adamdan. 3 yıl önce 80'inde ölen bir adam geçen yüzyılın sonunda doğmuş demektir. O günlerde buralarda yaşam son derece ilkeldi. Çocuğa sınır günlerine dair hatırladıklarını ve o günleri yaşayıp hayatta kalanlardan duyduklarını anlatmış olabilir. Peki genç adam rolünü nasıl bu kadar iyi oynuyor? Tehlikeli olabilir mi? Hayır dedi Charlie, sanmam. Sadece hayal kuruyor. İstediği zaman kapan kurup avlanabileceğini sanıyor. Tıpkı o günlerde olduğu gibi. Yani o devirde yaşayan birinin karakterine bürünüyor. Evet, hepimiz öyle yapmıyor muyuz zaten? Profesör kükrercesine bir kahkaha attı ve avuçlarını bacaklarına vurdu. Tabii ya, hepimizin yaptığı o. Ama bu konuda onun eline su dökemeyiz. Kadın ayağa kalktı. Çünkü o buna inanıyor. En iyi oyuncu o. Genci bana bırak. Herhangi bir zarar vermesine izin vermem. Laf aramızda, kızlardan ikisi ona göz koymuş bile. Ben Craig, yatakhaneyi paylaştığı gençlerin gece uyumadan önce pamuklu iç lonlarına varıncaya dek soyunup yataklarına o halde girmelerini hala garipsiyordu. Kendisi ise her zamanki gibi ayak bileklerine dek inen beyaz iç çamaşırıyla uyumayı yeğliyordu. Bir hafta sonra bu durum bir soruna yol açtı ve genç adamlardan birkaçı Charlie ile konuştu.